Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. A9 ekranlarında Adil Yargı programımızda Avukat Ceyhun Göktağan'la birlikte bugün konuğumuz Sayın Avukat Emin Emir. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Efendim ben genelde konuklarımızın özgeçmişiyle ilgili kısa bilgi veririm. Ama sizin tabii hukukçuluğunuzdan önce ve beraberinde siyaset var, askeriye var, mühendislik var. O kadar zengin ki ben rica etsem kısaca siz bahsetseniz özgeçmişsiniz.
Şimdi Balıkesirliyim. Memleket olarak bunu da bahsetmeden geçmeyelim. Kuleli Asker Lisesi'ne girmek suretiyle Silahlı Kuvvetler Bünyesi'ne katıldım. Kıbrıs Barış Harekatı'nın olduğu yıl, yani 1974 yılında. 1981 yılında da Kara Harp Okulu'ndan ODTÜ müfredatına uygun olarak elektronik mühendisliği, ODTÜ öğretmenlerinin, hocalarının vermiş olduğu derslerle elektronik mühendisliği diploması almak suretiyle Silahlı Kuvvetler saflarına katıldık. 3 yıl subaylık yaptıktan sonra 1984 yılında Yüksek Askeri Şura kararıyla ordudan Türk Silahlı Kuvvetleri standartlarından fazla milliyetçi ve Müslüman bulunduğumuz için ihraç olduk. Aynı yıl bizim gibi arkadaşları ihraç ettiklerini gördüğümüzden dolayı hukuk fakültesine girdik ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini de 1989 yılında bitirdim. Sonra rahmetli Muzaffer Özdağ'ın yanında, avukat Muzaffer Özdağ aynı zamanda Milli Birlik Komitesi üyesidir o biliyorsunuz. 14'lerdendir. Onun yanında stajımı tamamladım. Ve avukatla başladım. Avukatlık pek çok diğer faaliyete de müsamaha gösterebilen bir meslek. Siyasete girdim. Alparslan Türkeş Bey'le beraber siyaset yaptık. Onun genel merkez yönetiminde bulundum. İl başkanlığını yaptım. Balıkesir il başkanlığını yaptım. Daha sonra Türkeş'in vefatından sonra yine rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte bu ülke hizmetinde koşturduk. İstanbul İl Başkanlığı'nı yaptım. Öyle bir millete hizmet etmeye çalıştık. Bundan sonra artık kısmet nedir? Onu Allah bilir.
Rahmetli şehidimizi anıyoruz. Tabii Türkeş Beyefendi'yi de aynı şekilde rahmetli anıyoruz. Hepsi vatanına, milletine hizmette şiar edilmiş insanlar.
Şimdi milletin
onlar,
hizmetinde olmak lazım her zaman için. Millete hizmet etmeye çalışmak lazım. Zaten insanları en mutlu eden olay başka insanları mutlu edebildiğini görmektir. Yani hani insanlar mutlu olmak isteriz derler ya, onun maksimum düzeyi başka insanı mutlu edebildiğini görmektir. O hazzı yaşayabilmektir. O yüzden de bunun en imkan sağlayan yolu da dünyada ve Türkiye'de siyasettir. Bu şekilde siyaset hizmetinde olmaktır.
Evet ve hukuk tabii siz iyi bir alan seçmişsiniz yani onlardan
Tabii.
sonra çünkü hukukun hakikaten hak adalet tecellisinde ve bizim ülkemizin yapılanmasında önemli bir katkısı var. Yani şimdi şu andaki demokratik hayatın rahat sürmesinde de hukukun payı büyük çünkü gelişen bir hukuk var.
Evet.
Şimdi siz 80'lerde tabii çok kamuda tanınan müvekkilleriniz de oldu. Bizzat kendiniz de yaşadınız şimdi bahsettiğiniz
Ne?
süreçlerde. O zamanlarki hukuk vesayet altına alınabiliyordu. Yani bizim ülkemizin geçmişinde var. Şimdi daha demokratik uygulamalar hukuku da aynı zamanda geliştiriyor. Yargı da gelişmeye çalışıyor. Tabii yargı gelişirken çekilen sıkıntılar ve sancılar var. Bunları hep beraber yaşadık. Yani bizzat da yaşadık. Ama iyileştirmelere gidiliyor. Bu sizin tabii geçmiş tecrübenizle nasıl gidiyor şu andaki iyileştirme, yargıdaki gelişme, kanun değişiklikleri, hukuk devletinin
Şimdi bir
ilkelerine
kere
uygun olarak?
şunu iyi ortaya yere koymak lazım. Her zaman için gücü yani erki elinde bulunduranlar bu erki kullandıkları en önemli yol yargıdır, yoludur, mahkemelerdir. Ve dolayısıyla bu gücü daha etkin kullanabilmek için ister otoriter bir rejim olsun, ister totaliter bir rejim olsun, ister demokratik diye kabul edilebilecek bir rejim olsun, ister parlamenter bir rejim olsun, ister parlamenter olmayan bir rejim olsun, bir şekilde yargıyı kontrol altında tutmak ister. Ben demokratım, yargının işine karışmam diyenler bu idare etmenin, yani yönetmenin şeyine, maksadına aykırı bir olaydır. Siz idare etmek isteyen, öyle bir idealle yola çıkan bir insan her şeyi idare etmek ister. Bunu yargıyı da bu işin dışında bırakayım diye düşünemez. O sebeple efendim şimdi daha demokratik olduk, yargıda daha böyle bağımsız oluyor demek veya yargıya müdahale olmayacak, karışılmayacak diye düşünmek saflık olur. Ama tabii bunun belli bir kurallar konmak suretiyle yargıyı bağımsızlaştırmaya çalışılıyor. Ama siyasetçi de veya yönetici de o kuralları delerek yargıya müdahale etmeye çalışıyor. Bu yöneticilerin idare eden erkin yargıya müdahalesi. İkincisi, yargıya idare edenlerin müdahalesi dışında bir takım siyasi görüş veya dünya görüşü sebebiyle kendisi yine aynı fikirde olan hukukçuları yargıda etkin bir şekilde hakim olmaya yönlendirerek kendi dünya görüşlerini, kendi siyasi görüşlerini de yargıda yaşatmaya ve o tarz kararlar almaya çalışan siyasi gruplar olabilir. Bu tarz bir toplumu etkilemek isteyen güçler olabilir. Bunlar da mevcuttur. Yani yargıya aslında fonksiyonunun çeşitliliği ve gücünün fazlalığı nedeniyle her kişi, her kurum, her örgüt müdahale etmek ister. Dolayısıyla yargının tamamen bağımsız hareket ettiğini söyleyebilmek dünya üzerinde çok mümkün değildir.
Evet, yani tabii yargıçlarımızın yani insan olması hasebiyle ideolojik, psikolojik, sosyolojik dış etkilerden yani tamamen %100 arınmış olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii ülke tarihinin, siyasi tarihinin, sosyal tarihinin gösterdiği gerçekler de bize bunu
çok basit bir örnek vereyim. Ben avukatım, bir dosyadan fotokopi alacağım. 1136 sayılı avukatlık kanununun 46. maddesi diyor ki avukatlar yanında çalıştırdıkları sekreterleri ve stajyerleri marifetiyle fotokopi alabilirler. Benimki de büyük bir büro. İşte 4-5 avukat çalışıyor. 3-4 tane de çalışan personel var. Bu işte yargı 28 Şubat sürecinden sonraki dönemlerde yani 5-6 yıl önce daha böyle türban mağduriyetlerinin azaldığı fakat bitmediği dönemde bir ben de çalışan tesettürlü bir sekreter vardı. Onun eline bir işte falan dosyadan fotokopi almak istiyorum diye bir dilekçe verdim. Gönderdim. Fotokopi alacağım. Gitti. Şimdi siz şey düşünüyorsunuz nasıl bir tepkiyle karşılaşacak diye. Gönderdim. Gitti bizim hanım kızımız. İşte mahkeme başkanına dilekçeyi sunmuş. O ne güzel dilekçe demiş mahkeme başkanı. Almış. Havale etmiş. Normalde havale edip vermesi lazım. Şey, hanım kızım demiş sen otur buraya. Çağırmış şeyini. Katiplerinden veya odacılarından veya mübaşirlerinden birisini. Demiş ya şu dosyanı gönderin bar odasına fotokopisi çeksinler. Daha sonra gelecek işte hanımefendi dosyanın şeyini alacak. Dilekçeyi vermiş. Bu arada bir çay ısmarlamış bizim şeye sekreter hanıma. Şimdi bunu anlatıyorum. Bu mahkeme başkanı emekli oldu. Onun için rahatlıkla anlatıyorum. Ben de böyle iyi bir muamele yapmış. Aslında ya, olması gereken belki imkan olsa, zaman olsa, onların vakitleri müsait olsa bu. Herkes için bu belki ama Ama vakitler olmuyor, imkanları olmuyor. Ve normalde işte götürüyorsunuz, geçinizin havale ettiriyorsunuz, kaleme kendiniz götürüyorsunuz. Orada mutlaka bir odacı veya bir mübaşir veya uygun bir kalem personeli bulacaksınız da onu da artık rica minnet yalvar yakar bulacaksınız. Dosyayı alacaksınız, götüreceksiniz barodasını, fotokopisini alacaksınız. Böyle bir işlem oldu. Gelince benim o mahkemede başka bir dosyam daha vardı. Aynı mahkemede başka bir dosyam vardı. Öbür şeyi çağırdım. Sırf yani bu özel gibi gözüken bana işlemi bizim personele mi yapıldı, başörtüsünden dolayı mı yapıldı, başka bir şeyden dolayı mı yapıldı diye. O dosya içinde birkaç gün sonra yine o mahkemenin duruşmasının olmadığı bir gün fotokopi alım dilekçesi yazdım. Gönderdim bizim bu defa başı açık bir sekreterle. Bu defa aynı başkan odasında dilekçeyi havale etmiş, buyurun fotokopi çekin demiş, göndermiş bizim şeyi. Bu bile o kararlarında objektif olan bir Ağır Ceza Mahkemesi başkanıydı o şahıs. Bu bile insanların tamamen yargı erken yürütürken dışarıki etkilerden etkilenmediklerinin bir göstergesidir bu olayda.
O yüzden siz şimdi şey dediniz, çay ikram etmiş.
Evet, yani başörtülü olan bizim sekretere çay ikram etmiş, odacıyı kendisi çağırttırmış, fotokopi için göndermiş. Ama ikinci gönderdiğim başı örtülü olmayan sekretere ise dilekçesini havale etmiş, git demiş kaleme çektir diye göndermiş. Yani normalde avukat olarak sizler de, meslektaşım da avukat bildiğim kadarıyla, normal rutin uygulamayı yapmış. Ama bizim o başörtülü olan sekreterimize, hani şimdi diyorlar ya, pozitif ayrımcılık yapmış.
Bu da tabirle.
Evet, pozitif ayrımcılık yapmış. Ona daha böyle ihtimam göstermiş, daha bir kolaylık göstermiş. Ha, niye? Aslında herkese göstermesi lazım. Yani insan öyle arz ediyor ama tabii işlerin çoğunluğu, yoğunluğu budur, bunlar yapılamayabiliyor.
Yine siz
yani
yine
bu hakimler dünya görüşlerinden etkilendiğini söylüyorum. Bu aksi de olabilir. Yani bu da tam tersi bir örnek. İnsanlar yargı erkinde de çalışıyor olsalar siyasi görüşleriyle, dini görüşleri, yaşam tarzlarıyla olaylardan etkileniyorlar ve ona göre hareket edebiliyorlar. Ama bunun böyle olmaması gerekiyor.
Evet. Yani daha çok ön planda olan olaylar da var. Ülkemizin klasik sorunlarından olan, yani dünyada maalesef birinci olduğumuz mesela işkence konusunda.
Evet.
Siz de bilirsiniz, siyasette rahmetli şehidimizin hayatından da iyi bilirsiniz ki o dönemlerde, 80'lerde mesela işkence görenler şimdi mesela televizyonlarda, basında, her yerde kitaplaşmış halde bu gerçekliği anlatıyorlar. O zaman ne kadar üstü kapansa da, veya işte özellikle 1998-2002 yılları arasında olan işkenceler, tabii bu yani devletin kurumlarıyla birebir alakalı değil. O kurumlarda çalışan, yanlış uygulama yapan kişilerin belli bağlantıları olup da özel görevini kötüye kullanan kişilerin uyguladıkları, hala onların mesela yargıda tolerans gördüğünü bizzat şahidiz. Dolayısıyla daha vahim olaylar da cereyan ediyor. Öyle değil mi? Mesela sizin tecrübeniz
evet,
var.
Evet, doğru. Yani bahsettiğiniz gibi 98'de 2002 yılları arasında Türkiye gerçekten bir kara bir tünelden geçti. Yani insan hakları anlamında. Çok ağır ihlaller oldu. Gözaltına alınan kişilere çok ağır işkenceler yapıldı bu konuyla ilgili olarak. Şimdi 2002 yılından sonra bir zihniyet değişimi oldu siyasi olarak. Yani işkenceye sıfır tolerans prensibi çerçevesinde bir zihniyet değişimi oldu. Buna dair de hani gerek usul kanunu, gerek ceza kanununda gerekli, hani hem cezaların artırılması hem usul kanunundaki soruşturmanın hızlandırılması için gerekli adım atıldı ama yargı safhasında, yani yargılama safhasında ve soruşturma safhasında, savcılık safhasında maalesef bu etkili cezalandırma ve etkili karşılık kısmını göremiyoruz biz. Yani yargıya bu zihniyeti enjekte edemedik biz. Hala memuru koruyan bir zihniyet oluşuyor maalesef. Şimdi biz daha önceki programlarda da söyledik bunu. Bir memur zimmet suçunu işlediği zaman veya başka rüşvet suçunu işlediği zaman ona en ağır cezayı veriyorsunuz. İdari olarak da, yargısal olarak da cezayı veriyorsunuz. Ama işkence yaptığı zaman maalesef bunu bir koruma düşüncesi hakim oluyor. Mesela örnek vereyim bu konuyla ilgili olarak. Ya bu işkence davalarında ısrarla mahkemeler fiziki bulgu arıyorlar. Şimdi ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulaması böyle ne de Yargıtay'ın şu andaki güncel içtihatları böyle. Diyor ki illa işkencenin varlığı için, Yargıtay'ımız diyor bunu, fiziki işkence bulgularının olmasına gerek yoktur. Psikolojik bulgular da o kişinin işkenceye uğradığına delildir ve yeterlidir diyor. Yeni kanunda da zaten bu şekilde. Yani illa o kişiye elektrik vermek, dövmek veya benzeri şeyler yapmak gerekmiyor. O kişiyi ölümle de tehdit edebilirsiniz. Ailesini, yakınlarını kaybetmekle tehdit edebilirsiniz. Her türlü tehdit yapabilirsiniz. Bunlar eğer bir memur eliyle bir gözaltı sürecinde oluyorsa bunun adı işkence oluyor.
Tabii.
Ama maalesef uygulamada korumaya yönelik bu tür bir eğilim mevcut. İnşallah hani bu tür uygulamalar son bulur. Ve hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde işkence nedeni ötürü ülkemizin mahkum olmasının önüne geçmiş oluruz.
Evet, en azından Yargıtay'da
evet.
Bu tip davalara aynı toleransın gösterilmemesi.
Evet.
Yani verilen yanlış hataların, çünkü yani bir kişi değil, iki kişi değil. Bu mesela 80 kişi bir anda gözaltına alınmış. Onlarca kişi aynı muameleyi görmüş. Raporlar da var enstitülerden, devletin adli tıp enstitüsünden. Şahitleri var. Aynı zamanda başka zamanlarda başka gözaltına alınan gruplarda aynı kişileri, aynı olayları, aynı yerleri birebir yaşamışlar. Bunlar eskiden yargıya da taşınmıyordu. Aslında takipsizlik verilip olay kapatılıyordu. Yani çok az enderiyattan yargıya taşınan davalar oluyordu.
Onlar da sonuç olarak. Hocam
söylediği gibi fiziksel bulgusu olanlar. Evet. Onlar da yargıya taşınıyor. Yargıda da şey deniyordu, kapıya çarpmış da onun için bu ize düşmüş gibi. Garip garip kararlar çıkıyordu. Tabii bunun kuralları var. Yani misal şu anda bir avukat isterse gözaltı süresi boyunca müvekkilin yanında nezaten de durabilir işkence yapılmasını engellemek için. Ama bunun uygulamada pratikliği yok. Nasıl pratikliği yok? Nasıl? Siz bir müvekkilinizin ailesi sizi arıyor ki diyor ki işte Ahmet Bey gözaltına alındı. Şu anda emniyet müdürlüğünde gider misiniz? Gidiyorsunuz oraya. Normalde vardıktan sonra işlemler 5-10 dakika içerisinde yapılıp sizin müvekkilinizi görmeniz lazım. Ama göstermiyorlar. Görüşmüyorsunuz. Görüşemiyorsunuz. Görüşemeyince ne oluyor? Şimdi ailede acaba işkence mi yapıyorlar? Diye bir soru şey. Belki işkence yapmıyorlar.
Evet.
Yani fiziksel işkence yapmıyorlar. Aslında benim yorumuma göre o da bir işkence. Yani vatandaşı psikolojik olarak bak seni koruyan kollayan avukatın bile gelmedi. Burada tek başınasın. Bir Allah var, bir sen var, bir de ben varım. Sana istediğini yaparım gibi lafları söylüyorlar.
Evet.
Lafları söylüyorlar. Bu da bir işkence yolu. Ama siz oraya müracaat ettiğinizi oraya müracaat ettikten sonra gözetim altındaki müvekkilinizle görüştürülemediğinizi ispatlayan bir mekanizma yok. Şu anda. İspatlayan bir mekanizma yok. Yani halbuki süre girdiğiniz vakit sizin önünüze bir bilgisayar konması lazım. O bilgisayar klavyesinden siz geldiğinizi tık tık tık yazmanız, elektronik imza ile imzalamanız lazım. Ve polisin de şeyi size zanlıyı, şüpheliyi yani yeni ismiyle getirdiği saati o da onun ispatlaması lazım. Ama bunun ispatı yok. Bir tek kapıdaki görevli olan polis memuru senin lehine şahitlik yaparsa bu adam iki saatten beri bekledi derse ki birkaç defa sorduğum başıma da geldi. Bu konuda şahitlik yapar mısın dedim. Ben mesleğimden mi olacağım dedi polis memuru. Ben seni hiç görmedim derim dedi. Yani bu tür olaylar mesela çok basit olmasına rağmen pek çok meslektaşımızın başına gelmesine rağmen daha hala bu hususta emniyet müdürlüğünde alınmış herhangi bir tedbir yok. Çok basit bu. Adam şahsı görmek için organize suçlar olsun veya terörle mücadele şube müdürüne geldiğinde hemen gelir gelmez ya bir bilgisayar koyarsınız oraya girişin kendisi girer ya da hemen bir tutanakla falan şahsı görmeye geldim diye yazılır, çizilir. Tarih saat yazılır. Bir tureti verilir avukat cebine koyar. Ondan sonra da zanlı ne zaman karşısına getirilmiş avukat hukuk yardım alması açısından onu da tutanak tutuluyor zaten. Onu tutanak zaten tutuluyor. O mevzuat da var. Bu şekilde bu olay ortadan kalkar. Ve şunu söyleyeyim. Zanlının yanında avukatın sürekli bulunabilme hakkı reel olarak uygulanabilse Türkiye'de işkence iddialarından bir tanesi bile kalmaz. Hiç evet. Yani bu saatten sonra
elbette.
Kalmaz ama zanlıyı götürüyorsunuz, nezahathaneye koyuyorsunuz. Avukatla başka bir ortamda görüştürüyorsunuz. Avukat ben zanlının yanında kalmak istiyorum dese bile bunu uygulamıyorsunuz. Bu defa da yalan dahi olsa ki zanlıların büyük bir veya önemli bir kısmı değil, büyük kısmı demeyeyim de önemli bir kısmı zaten sufli insanlar yani suç işlemiş veya suç işlemeye temayül olan insanlar bu defa siz bu insanların polise ve devlet erkine iftira atmasına da aslında imkan tanıyorsunuz. Adam çıkıyor diyor ki bana işkence yapıldı aşağıda. Belki hiç bir şey yapılmadı.
Evet.
Belki bir psikolojik işkence de bile yapılamadı. O bu yargı sürecinde kendisine işkence yapıldığını ispatlayamıyor. Devlet de işkence yapmadığını ispatlayamıyor. Halbuki bunun yolu var basit. Koy avukatı yanına isterse. Dursun avukat. Veyahut o kadar mı zor vatandaşın 1-24 saattir uzatılırsa 4 gündür 4 günkü yaşantısını dakika dakika kayda al. CD'yi ya koy ve CD'yi mahkeme dosyasına gönder. Şu anda teknoloji çok gelişti. Bunu verirsen devlet böyle bir işkence iddialarından da aklanmış olur. Yani yapılacak olan bir işlem şu anda zaten teknoloji çok gelişti. Teknik takip ve telefon konuşmadan takip olayları çok geliştiği için polisin zaten veya kolluk kuvvetinin, jandarmanın zaten özellikle şeye karşı zanlıya karşı bir işkence yapmaya, fiziksel zorlama yapmaya bir şey yok. Gereği yok. Çünkü teknik takiple, telefon dinlemeleriyle bu suçun delillerinin büyük bir kısmını yakalamış oluyor. Ondan sonra gözetim altına alıyor.
Evet, Ümit Bey'in dedikleri gerçekten çok haklı ve çok doğru tespitler. Yalnız şunu görüyoruz. Yani işkenceye sıfır tolerans prensibi son dönemde yaşanan olaylarla aslında devam ettiğini görüyoruz. Yani bu işkence sıfır tolerans fikir olarak var ama uygulama olarak polislerin şeyinde veya jandarmanın kolluk kuvvetinin de yok olduğunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? Mesela İzmir'de bir kadını gözaltına aldılar karakolda. Ağzına burnuna kaba tabirle döve döve mosmor etmişler. Biz bunu gördük kameralarla. Şimdi İstanbul Fatih'te de 15-20 gün önce bir olay oldu. Sokak ortasında 10-15 tane polis normal böyle palas pandıras adamı dövmüşler evet, yani. Evet. Böyle olayların sonlandırmanın tek yolu yargı mekanizmasında, yargısal süreçte en ağır cezayı vermektir.
Tabii.
Siz ağır cezayı vermezseniz bu insanlara bu tür olayların önüne geçemezsiniz. Daha önceki programlarda da söylemiştik. Polis teşkilatında abilik şeyi geçerlidir. Yani şunu kastediyorum abilik derken. Yani yaşça büyük olanlar yaşça küçük olanları, küçük olanlar yaşça büyük olanları örnek alırlar. Onların davranışlarını, tavırlarını, prosedürü, uygulama biçimlerini örnek alırlar. Şimdi yaşça küçük olan birisi, yaşça kendisinden büyük olan birisinin delili elde etmeye çalışırken gözaltına aldığı kişiye işkence yaptığını görürse demek ki ya bu meşrummuş ya bu olabiliyormuş demek ki. Biz böyle hani ne uğraşacağız ya kim delilin peşinde koşacak? Kim adam takip edecek? En güzeli adam alalım, iki tokatlayalım. Ondan sonra istediğimizi söylettirelim. Savcının önüne koyalım. Mantığı uyanıyor insanlarda. Bunun önüne geçmenin tek yolu yargı erkinin en ağır cezayı vermesidir. Başka bir yolu yoktur.
Evet. Yani bahsettiğiniz o dönemlerde özellikle 98-2002 yılları arasındaki yani siyasi zihniyetten bazı kişilerden de yargıyı etkilemeye yönelik tutum içinde de vardı. Yani evet. o kadar ferahlık veyahut işte bir şekildi ki, yani mesela bir bakan çıkıp rahatlıkla yargıyı etkileyebilecek sözler söyleyebiliyordu.
Evet.
Bu tabii o muameleyi de teşvik eden bir şey olmuş oluyor. İşkenceyi evet. de teşvik eden bir konu olmuş oluyor ve yargı mensuplarında
tabii ben arkandayım, arkanızdayım. Merak etmeyin. İzlenim veriyor tabii ki bu dediğiniz gibi.
Evet. Ama bu tabii yargıya da yansıyan. Mesela siz müdafi olarak işte gözaltında, işkencede yanında bulunmaktan bahsediyorsunuz. Şimdi o dönemlerde yanında müdafi olmadan alınan ifadeleri şimdi mahkeme hükme esas alıyor.
Evet.
Yani galiz bir hata, açık kanun hükmü var. Yani yanında müdafi avukat olmadan alınan ifadeler hükme esas alınamaz. Ancak
o
bu
kanun
pratikte
değil de askeri yargıtayın tüm hukukçular tarafından bilinen artık böyle bir kitabe haline gelmiş bir iştahatı var. O iştahattan o Türk hukuk sistemine yayıldı. Dedi ki kolluk kuvvetinde alınan ve sanığın, o zaman sanıktı tabii, şu an vicdanlı denmiyordu, şüpheli denmiyordu. Sanığın yanında avukatı olmadan alınan ifadeler geçersiz kabul edilir.
Evet.
Hatta o yüzden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde aldıkları ifadeler geçerli olsun diye son bir dönemde polisler kendi aralarında para toplayarak avukatın müdafilik ücretini, sorgudaki müdafilik ücretini ödemek suretiyle ifade aldıkları bile oldu bu ülkede. Şu anda polis de aslında o kanun sınırları içerisinde olması durumunda, yani biraz ağır bir suç olması durumunda müdafi çağırıyor, müdafi huzurunda ifade alıyor. Ama bakın burada da ciddi anlamda Türkiye'nin bir handikapı var. Karakola düşen herkes istediğinde avukat çağrılacak diye bir kanun maddelerinde değişiklik yapıldı. Şimdi bu tabii bizim meslektaşlarımızın da ciddi bu konuda ihmali kusuru var. Polis baranın avukat servisi bölümüne bize avukat gönderin diye bildirimde bulunuyor. Oradan da bir avukat görevlendirilerek ilgili karakola veya ilgili emniyet müdürlüğünün birimine avukat gidiyor. Bir, avukatın oraya gidişi gelişi için uygun vasıta veya işte yol parası temin edilmiyor. İki, avukat bütün gece orada kalabiliyor. Yani hatta bir iki gün orada kalması gerektiği biliyor zanlının ifadeleri noktasında. Bunun karşılığında çok komik bir avukata ücret ödeniyor. Devlet tarafından ödeniyor bu para. Evet. Çok komik bir ücret ödeniyor. Hatta o da ödenemiyor. Para yok vesaire diye ödenemiyor. Bu defa avukata bu iş angarya gibi geliyor. Ama bir tarafında görev verilmiş, yapmak durumunda. Ne yapıyor? Avukat gidiyor, karakolun ilgili biriminin bir odasında oturuyor. Halbuki ifade alma yönetmeliğinin 20. maddesi var. Avukat gider gitmez ifade öncesinde polisin elindeki evrak ve dosyalarında gizli kararı yoksa bunları incelemek, bakmak ve inceledikten sonra müdafiliğinde hazır bulunacak zanlıyla 20. maddeye göre kimsenin duyamayacağı bir ortamda görüşüp neyle suçlandığını ve nasıl bir işleme tabi olacağını, nasıl bir işlem yapılacağını, ifadesinde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatması lazım. Bu mevzuatta var. İfade yönetmeliğinin 20. maddesinde var. Ama avukat da hak ettiği ücret verilmemiş. Avukat da bir an evvel bu iş bitsin. Bir an evvel bu iş bitsin. Ben bir an evvel evime gideyim, istirahatime başlayayım diyor. Zaten aldığı ücret de yeterli değil. Ve sadece orada hazır bulunuyor ve zanlının hakları kendisine öğretilmeden, anlatılmadan ifade alınıyor. Hatta bazen öyle oluyor ki o odada kendi haklarını koruyan bir avukat olduğunu bile zanlı mahkeme aşamasında öğreniyor. İmzası varmış. Bak hakim diyor ki senin avukatın varmış orada. Senin yanındaymış. Ne avukatı? Kimse yoktu. O da bir polis memuruydu diyor. Zanlı. Bu tür olaylar oluyor ama orada tabii bir avukatın imzası var. O ifade mahkemelerde geçerli hale geliyor. O ifade zanlıyı mahkeme aşamasında bağlıyor. Ama bu da ne avukatın hatası ne de mahkemenin hatası. Bu tamamen sistemin bir hatası. Bu sistemi koyduysanız, şimdi aynı dosyada, aynı benzer olayda biz şimdi serbest, yani iradi vekil ve iradi müdafi diyoruz. Yani zanlının kendisinin para vermek suretiyle görevlendirdiği avukata iradi müdafi diyoruz. İradi müdafi bir gece bir vatandaşın bu tarz yanında hazır bulunmak için 2000 lira gibi bir para alıyor. Diğer devletin görevlendirdiği avukat ise %10'unu bile alamıyor. Bu defa da vatandaşlar sanki haklarımız korunuyor zannederken aslında korunamıyor. Bu da Türkiye'de şu anda adil yargılamaya etkilen önemli bana göre eksiklerden birisi.
Evet, yani hukukun tabii yargının adil tecellisi için yani bu konuşmalarımız bizim evet. Bu iyileşme çabalarına katkı olması
sebebiyle.
İnşallah.
Evet. Yani çünkü Türkiye'nin geçtiği süreçler belli. Yani siyasi dönemlerde 60'lar, 70'ler, 80'ler bunların hepsinde yargıyı da etkileyen, sosyal yapıyı da etkileyen, insanların hak, hukuk, adalet yapısını da etkileyen kesintiler vesaireler Türkiye'nin meşhur olarak daha yeni yeni Türkiye demokratikleşme özellikle 2002'den sonra bu aşamalarda ama yargı konusunda orada daha da ağır, yavaş ilerledi. En azından ya yargıya pratik uygulamasına yansıması yani kanunlaştırıyorsunuz ama uygulayıcının inisiyatifinde olduktan sonra ve uygulayıcı da o yeni zihniyete, demokratik, hukuk, adalet yeni zihniyete tam adapte olamadan eski sistemle uygulamalarına dediğiniz gibi işte ideolojik sebepler, dış baskı, basın etkisi şu bu onlardan onların payıyla da verdiği kararlar halihazırda süre gelebiliyor. Dolayısıyla uygulayıcıların şeyi önemli. Mesela tabii. Bir karar verip kararını kendi tekrar tahsis edebilir. Değil mi? Mesela Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay'dan dönünce
Evet. Gelişmeye
göre örneğin davalarda olabiliyor. Yargıtay'ın ilk baktığı hususlar mesela davanın bozulmasında bir kişinin itirazın hakkı var mı yok mu? O itiraz Evet. Hakkı olmayan bir kişi davayı temiz etmek için itiraz etmiş ve davada bozulmuşsa Evet. Yargıtay'da ki ilk bakılacak husustur. Temize yetkisi var mı o kişinin? Evet. Mesela bir kamu davasında savcılık makamı temiz edebilir. Ama herhangi bir vatandaş suçtan zarar görmemiş birisi itiraz edip de Yargıtay'da o dosyayı inceleyip karara götürüyorsa şimdi burada bir düzeltme Evet. Gerekiyor mesela. Bu Evet. Düzeltmenin yapılması gerekiyor.
Davaya katılma konusuyla ilgili o. Hı hı. Davaya katılma yapabilmek için bir davada o suçtan doğrudan doğruya zarar görmek gerekiyor. Eğer dolaylı bir zarar söz konusuysa orada davaya katılmak söz konusu olamıyor. Bunun akabinde temiz etmek de söz konusu olamıyor. Hı. Yani örnek veriyorum. TCK'nın 220. maddesi var. Çete suçu. Çete suçunda gerek Yargıtay'ın uygulaması gerekse doktrinin kabul ettiği husus şu. Çete suçunda kişilerin doğrudan doğruya zarar görmesi söz konusu olamaz. Burada bozulan hukuki yarar toplum düzenidir. Dolayısıyla zarar gören kamudur. Kamu adına da savcılık makamı bunu soruşturur diyorlar. Ve davada da temiz etme hak ve yetkisi 220 ile ilgili suçlarda yani TCK'nın 220. maddesindeki suçta savcılık makamıdır. Eğer savcılık makamı bunu temiz etmediyse örnek veriyorum orada bir gerçek kişilerin o davada ben bundan suçtan zarar gördüm. Bu davayı temiz ediyorum demesi söz konusu değil. Öncelikle mahkemenin şu anda cumhur geçerlidir temiz hükümleri bakımından. Emin Bey çok iyi bilir. Bunu reddetmesi lazım. Sizin bu davada temiz etme hak ve yetkiniz yoktur diyerek reddetmesi lazım. Mahkeme bunu atladıysa Yargıtay'ın İlk inceleyeceği hususlardan bir tanesi bu. 317. maddeydi yanlış hatırlamıyorsam. Biz burada hani sizin suçtan zarar görmeniz söz konusu değil. Dolayısıyla esasa girmeden dosyayı geri göndermesi lazım. Uygulamanın böyle olması lazım. Ama maalesef bazı dosyalarda bilerek veya farklı nedenlerden ötürü, ideolojik sebeplerden ötürü, Emin Bey'in biraz önce dikkat çektiği sebeplerden ötürü farklı yorumlarla, zorlama yorumlarla bu tür davalar kabul edilebiliyor ve bozulabiliyor mesela o kişilerin yaptığı temyiz üzerine.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu hukuki hatalara karşı aynı hatayı işlememesi gerekiyor. Evet. Böyle bir şey önüne geldiğinde bilinen kanuna dair bir konu. Yani bu olmuş bitmiş.
Evet.
Ne yapalım Yargıtay'dan böyle dönmüş artık hani o baksın gibi. Böyle şey olmadı mı? Evet. Kanun uygulayıcı gereğini yapmalı yani.
Ya bu bir zihniyet meselesi. Emin Bey çok güzel anlattı deminden. Zihniyet meselesi. Olaya nasıl bakıyorsunuz? Hukuki mi bakıyorsunuz? Sübjektif. Yani kendi kafanızdaki düşüncelere göre mi bakıyorsunuz? Hukuki bakıyorsanız hukukun, kanunun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının, Yargıtay içtihatlarının uygulamasına uyarsınız ve gereğini yaparsınız. Yok ben ideolojik olarak yapıyorum derseniz bu işi, o zaman çok zorlama şeylerle, çok zorlama mantıklarla, çok böyle garip kararlar verebilirsiniz yani. Bunun önünde hiçbir engel yok. Yargıtay böyle demiş diyebilirsiniz. Yani CMK'nın 308. maddesi var ve diyor ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzeltme imkanı vardır diyor. Herhangi bir kararda eğer Yargıtay Dairesi hata işlemişse ve buna inanıyorsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bunu düzeltilmesi için Ceza Genel Kurulu'na taşıma imkanı tanınıyor. Yargıtay böyle demiş mantığı eğer hukuka aykırıysa bu yapılması gereken orada pek tabii ki o kararı genel kurula taşıyıp orada çok daha fazla katılımlı çok daha fazla
üyenin
bulunduğu bir ortamda tartışmayı açmaktır ve hukuki bir karar çıkmasını sağlamaktır. Bunun başka bir yolu yok zaten yani.
Bunu kapamanın hukuki bir açıklaması olamaz yani.
Kesinlikle.
Bu yolu kapamanın hukuki bir açıklaması
Emin
olamaz.
Emin Bey çok güzel orada yani ilk konuşmasının başında ben yani çok dikkat ettim kendisine gerçekten çok güzel bir tespit yaptı. Yani ideolojik mi bakıyorsunuz, hukuki mi bakıyorsunuz? Tek kıstas budur hukukta aslında.
Tabii.
Yani
hayır yani şahsın da aslında bir ideolojik görüşü olabilir, bir dünya görüşü olabilir, bir dini görüşü olabilir, bir siyasi görüşü olabilir. O kendi özel hayatıyla alakalı bir konu.
Evet.
Ama cübbeye girip kürsüye çıktığı vakit onların hepsinden arındırarak kurallara göre, dosyaya göre, şahısların durumuna göre karar vermesi gerekiyor. Ama bu da tabii uygulamada belli bir tecrübeyi gerektiren bir olgu.
Aslında cesur ve hukuka riayet eden bir hakim, yine o mahkemenin hakimi, sonuçta bu hataların hepsini telafi edebilir.
Tabii
değil
ki.
Mi? Yani dönmüşse de mesela yargıda kararında direnebilir.
Direnebilir tabii ki. Pek de bir direnebilir. Yani Ceza Mahkemesi Kanunu'nda bunu açıkça söylüyor. Keza Cumhur'da da var aynı hüküm. Yani bir fark yok. Eğer mahkeme kararına inanıyorsa, güveniyorsa zaten hani kanun koyucu bunun izin vermiş. İnanıyorsan buyur diren onu genel kurula taşı. Orada bir karar verirsin diyor. Bunun önünde bir engel yok hukuken yani.
Evet. Yani hakimlerin adil olduğu kadar cesur da olmaları gerekiyor.
Şimdi bu konuda ben tamamen konu dışında gibi gözüken ama aslında konunun bizzatihi asıl noktası olabilecek bir olay, bir olgu var. O da şu. Siz hakim olarak adil yargılama yapıyor olabilirsiniz. Mahkeme olarak adil yargılama yapıyor olabilirsiniz. Yani bir haksızlık, bir eşitsizlik yapmıyor olabilirsiniz. Veya delillerin tamamını inceliyor, araştırmış, görmüş de olabilirsiniz. Ona göre de adil bir karar vermeye verebilirsiniz. Bu yeterli değil. Yani sizin adil yargılama yapmanız adalet için yeterli değildir.
Doğru.
Eksik olan nedir? Eksik olan sizin yargıladığınız şahsın da yani sanığın da veya mahkemenizde hakkını arayan davacının ve karşısına aranan davalının da sizin adil yargılama yaptığınıza inanması gerekiyor. İşte Türkiye'de aslında bu dosya yoğunluğundan dolayı en büyük yargının puan kaybettiği hususlardan birisi de bu. Melki hakim adil bir karar veriyor. Adil bir yargılama yapıyor. Ama şahıs adil yargılandığına inanmıyor. Neden inanmıyor? Dosya sayısı çok. Belli bir kısa sürede duruşmaların bitirilmesi gerekiyor. Bu sebepten dolayı hakim sanığa, taraflara veya mağdura veya katılana anlatmak istediklerini tam anlatabilecek kadar süre vermiyor. Konuşmalara fırsat vermiyor. Hı hı. Bu defa mahkeme salonundan çıkmış olan sanık şunu diyor. Ya aslında ben söylemek istediklerimi tamamını söylemiş olsaydım bu cezayı almazdım. Beraat ederdim. Ama söyleyemedim. Adil yargılanmadım ve bu cezayı aldım diye düşünüyor. Bu da siz adil karar vermeniz yeterli değil. İnsanların sizin adil karar verdiğinize inanmaları gerekiyor. Bu da sonuçta neyi getiriyor biliyor musunuz? İnsanların mahkemeler dışında kendileri başka ellerle hak aramalarına yönelmesine sebebiyet veriyor. Türkiye'de sırf bu sebepten dolayı mahkemeler adil yargılama yapmıyorlar, benim hakkımı zamanında teslim etmiyorlar diye düşünen vatandaşların çokluğu yüzünden mafyacılık gibi bir sistem gelişti. Kendisini hakimlerin, savcıların yerine koyan, hakkı teslim eden bir sistem de oluştu. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi de budur. Adil yargılama yapmak kadar yargıladığın insanlara adil yargıladığımızı inandırmak da önemli.
Yani şimdi burada da önemli bir şey ortaya çıkıyor. Diyelim sanık kendini yargılayan hakimin taraf olduğundan veya herhangi bir şeyden şüphe duydu. Yani adil o süreç içinde adil yargılanmadığına dair bir şüphe duydu. Yani şüphe üzerine kanun hakimi reddetme imkanı veriyor.
Evet.
Yani bu sanığın hakkı. Gerekçesi olabilir. Yani ispat edilmiş bir taraf girlik olması gerekmiyor. Yani sanığın bundan şüphe duyması yeterli bir sebep görmüş kanun. Yani şüphe duymasını yeterli bir sebep görmüş. Ama şimdi öyle bir mekanizma var ki şimdi reddi sunuyor diyelim sanık. Hakim kabul de etse bu sefer işte üst mahkemeden çekilse de hakim üst mahkemeden çekilmemesine dair bir karar çıkabiliyor. Yani hakim de hakikaten aynı kanaati taşıyıp o mahkemede kendisini yargılama yapmasında başka bir hakim var. Türkiye'de hakim mi yok yani adliyede? Kendisi de o kanaate varmış olsa bile bir üst mahkemeden hayır sen çekilme devam et. Yani o bir baskıdır yani. Belki hakikaten o da şey yapmak istemiyor. Böyle bir sistem var. Ya hatırla o üstten tabii, ya da kendi inisiyatifiyle her iki tarafında yani o şimdi bir mahkeme var sanığı da hakimi de çekilme istiyor ama üst mahkemeden mahkeme dışında başka iki hakim yok çekilme sen devam et kararında. Bu biraz zorlayıcı ve baskıcı. O da adil yargılamayı etkileyen bir unsur oluyor değil mi?
Aslında o kanunla düzeltilmesi gereken bir husus. Yani orada hakimler genelde otur karar verirken benim bu biraz evvel üzerine bastığım husustan dolayı böyle bir karar veriyor vicdan olan hakimler. Diyor ki bu sanık benim kendisini adil yargılayacağıma inanmıyor.
Evet.
Vereceğim karardan şüphe duyacak ve buradan sistem zarar görecek. Adalet sistemi zarar görecek. O zaman ben bu davaya bakmayayım, çekileyim diyor. İşte bir sonraki mahkemede hayır efendim çekilemezsin sen bu davaya bakacaksın diyorlar. Halbuki kanunda davaya hakim davaya bakmak istemiyorsa davaya başka bir hakim bakar diye bir madde konulsa çok rahat bu mesele çözülebilir. O hakim gerçekten aslında yani ben bu davadan çekileyim diyen hakim gerçekten objektif hareket edecektir. Objektif karar verecektir. Çünkü bizim sistemimizde hakimler de böyle davalara bakmak isterler. Sanki bir dava elinden alınırsa kendisini kusurundan dolayı alınmış gibi algı uyanıyor kendilerinde. Kolay kolay da eldeki davayı bakmaktan imtina etmek istemezler yapı itibariyle. Bizim hakimlerimizin bu konuda bir ısrarları vardır. Bir de bir dosya gelmiş daha işin esasına girmeden acaba yetkisiz daha mahkemede mi açılmış, görevsiz mahkemede mi açılmış diye o dosyayı başka bir mahkeme göndermek için çok heveslidirler. Benim başıma geldi bir adam ağır hasta. Bol miktarda malı da var. Mallarının idare edilmesi gerekiyor. Şahsın birisi de bir vekâletname almış. Sağlığında, adamında sağlamken bir vekâletname almış. Adamın da şeyi, muvazenesi bozulduğunu görünce mallarını har vurup harman savuruyor. Yakınları da bu durumu görüp ya bu şahsı vesayet altında aldırıp vekâletname de iptal edelim diye bana müracaat ettiler. Bir dava açtık Şişli'de. Şişli ben bakmayacağım dedi. Burası görevli değildir dedi. Bodrum'a gönderdi. Adam Bodrum'a tatile gitmiş. Bodrum, adam buraya tatile gelmiş, geçici gelmiş. Ben de bakmayacağım bunun dedi.
Şişli'ye gönderdi.
Şişli'ye göndermedi. O da Beykoz'a gönderdi. Orası da dedi ki ya bu adamın nüfus kaydı başka yermiş. Hadi oraya gönderdi. Yani hangi mahkemenin bakacağına bizim, tabi bu arada dosyalar Yargıtay'a gidip geliyor falan filan, uzunca bir süreç. Karar verilene kadar adam Allah rahmet eylesin öldü. Yani 3 yılda hangi mahkeme davaya bakacağına da karar veremeden adam öldü gitti. Ve şimdi ortada o kötü niyetle hareket eden, sağlığında adam sağlamken, yani sağlıklıyken almış olduğu vekâletname ile mallarını idare eden insanın kaçırdığı, yediği, içtiği mallar var, paralar var. Şimdi bunu adalet sistemimiz ne yapacak bunu? Türkiye'de bir de bu var. Hani adalet sisteminin yeterince işlememesi, işlevsiz olması, görev yapmamasından dolayı mağdur olan vatandaşlara karşı devlet erkimi bizim daha hala hakkını ver teslim etmiyor.
Aslında o kadar basit şeyler ki, yani bunlar pratik birçok şeyle rahat rahat önüne geçilebilir. Yani buna zaman konabilir. Yani şu kadar zamanda belli bir yerde bakılması. Yani pratik tedbirler çok rahatlıkla alınabilir. Bunlar biraz da vicdana bağlı. Yani bunlar teknik konu değil. Yani
tabii
hukuk
bu
dediğimiz şey...
Biraz evvel sayın meslektaşım bahsetti. Şimdi devlet memurları yargılama yapılırken bizim hakimlerimiz devlet memurlarının aleyhine karar vermekten kaçınıyorlar, çekiniyorlar. Onun sebebi nedir biliyor musunuz? Onun sebebi bizim hakimlerimiz de devlet memuru.
Evet.
Onlar da doğru. 657 sayılı kanuna tabi.
Doğru.
Onlar da kendilerini, o da memur, ben de memurum, meslektaşız diye maalesef düşünüyorlar. Yani sistemin en büyük antikaplarından birisi de bu. Hakimi ve savcıyı devletin memuru olmaktan çıkartmak lazım. O zaman devlet memuru da devletle vatandaş karşı karşıya geldiğinde yapması gereken vatandaşın hakkını korur diye düşünüyorum. Teslim etmesi lazım.
Evet. İnşallah tabii. Yani hukuki tedbirler, kanunlar sonuçta vicdandan çıkan bir şey. Yani teknik tabii ki tedbirler oluyor ama yani insani düşünce ve vicdani bir düşünce var. Burada bir mağduriyet olduğunda onu engelleyebilecek çok rahat tedbirler, teknik tedbirler alınabilir. Yani evet. Böyle bürokrasiye takılması, bunların işte hayata geçmesi, kanunlaşması, bunlar çok zaman alıyor tabii. Aslında bunları pratik tedbirlerle inşallah önümüzdeki dönem hukukun...
Düzeltilmesi lazım. Tabii evet. Yani bu kadar kavram olarak birbiriyle çatışan olgular da var. Biraz önce bir örnek verdim ben. Şimdi bu örnekte 2,5-3 yıllık bir zaman zarfında dosya karar vermesi gereken hakimin önüne gidememiş. Bir eksiklik kaybolan menfaatli karşılanmaması. Ama şimdi bu tarz bana göre yanlış kararları veren hakimlerden hakimin bağımsızlığı ilkesinden dolayı hesap soramıyorsunuz.
Evet.
Yani sistem bu hesap sorulma meselesini son derece zorlaştırmış. Hatta evet. Şimdi yeni çıkardıkları kanunla tamamen kaldırdılar.
Evet.
Yani imkansızın ötesine bir hale getirdiler. Hesap soramıyorsunuz. Doğru. O zaman yargı bağımsızlığı hakimin vicdanına göre karar verme prensibiyle hakimin hatalı, yanlış karar vermesi ve hak dağıtmaktan imtina etmesi olgusu çatışıyor.
Evet.
Bir yerde hakimi müstakil kılmak gerekiyor. Hakim hiçbir etki altında kalmadan, hiçbir hesap verme durumunda kalmadan karar verebilsin. Doğru, böyle. Öbür tarafta ben karar verdim, ben kararı böyle verdim kardeşim. Yanlışsa yanlış diyebilen bir hakime ve gerçekten de yanlış karar veren, gözünün içine baka baka senin yanlış evet. karar veren bir hakimden de niçin böyle bir yanlış karar verdiğinizin sorusunu soramıyorsunuz.
Evet.
Hesabını soramıyorsunuz. Ama burada da bir denge olması gerekiyor. Hı hı. Bir tarafta yargının bağımsızlığına müdahale gibi gözükecek bir olgu.
Evet.
Diğer tarafta da yanlış karar veren hakimin bu yanlış verdiği kararın hesabını vermemesi gibi bir olgu var. Evet.
Bu evet. ama yani çok Emin Bey çok önemli bir konuya temas etti şu anda. Bu gerçekten de o terazinin iki hassas kefesi. Şimdi evet. birine ağırlığı verirseniz öbür taraf şey yapıyor, yukarı kalkıyor. Öbür tarafa ağırlık verirseniz öbür taraf yukarı kalkıyor. Dengesizlik oluşuyor. Çok hassas bir denge. Yürüyen bir davada bir hakim göz göre göre gözünüzün içine baka baka hata yapıyorsa o hakime gereken şeyi vermelisiniz. Mesela şimdi yeni kanunda dedi hani bu değişiklikler hani aleyhe değiştirir ve soruşturma ve şey yapma imkanı da yok. Dava açma imkanınız da yok. Hukuk mahkemeliği kanununa yeni bir değişiklik eklendi. Hakimler ve savcılar kanununa da yeni bir değişiklik yapıldı 93A maddesiyle. Tazminat davaları hakimlere ve savcıların şahsına karşı açılamaz.
Evet.
Devletin maliye kamu maliyesine yani devlete karşı açılır diye bir hüküm eklendi. Eğer bu dava sonucunda devlet yani bu siz davayı kazandınız Altuğ Berker olarak o davadan sonra rücu olma imkanı var. Yani devlet hakime rücu edecek veya savcı edecek. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ülkemizin tarihinde bir tane örnek yok bununla ilgili. Bir tane hakime bir tane savcıya rücu müessesesi işletilmemiş, yapılmamış. Şimdi göz göre göre haksızlık yapıyor. Hukuka aykırı karar veriyor ondan sonra. Ama siz o adama bir şey yapamıyorsunuz. Veya şikayet ediyorsunuz bakanlığa. Bakanlıkta da çok ağır bir prosedür var. Bir kere bakanın izin vermesi gerekiyor öncelikle. Bakan bir izin vermezse siz zaten bir kere hani onu tahkikat aşamasına dahi geçemiyorsunuz. Usulden red diyor. Hadi o karara karşı idare mahkemesine başvurdunuz diye. İdare mahkemesi nedir? 3 tane hakimden oluşan bir başkan, 2 tane de üyedir yani. Onlar da hakim. Yani o kadar ağır bir soruşturma ve dava prosedürü var ki buradan sonuç almanız imkansız ötesi imkansız bir hale geliyor yani.
Evet, yani onun kolaylaştırılması lazım. Nasıl avukat tarafı veya işte davacı, davalı tarafı bir hak şeyinde sorumlu oluyorsa.
Ben şimdi onu söyleyeyim, yani. Avukat dediniz. Avukat benzer bir şey yaparsa hemen Ankara'dan bir kere şey gelir. Soruşturma izni gelir. Soruşturma iznini verirler. Dava açılsa dava da açılır. Avukatın şahsına karşı. Yani üçü de aslına bakarsınız yargının üç tane şeyi işte. Tabii. Savcı, hakim, avukat. Avukata karşı yaptığınız etkili ve süratli uygulamayı hakime ve savcıya karşı yapmamanız da garip bir uygulama yani.
Tabii işte hatalı kararların içinde önemli bir faktör bu.
Şurada var bizim sistemimizde şunu da konması gerekiyor. Bir istinaf mahkemeleri yani ara mahkemeler olayını bana göre kanunda yanlış koyuyorlar. Bana göre istinaf mahkemeleri yerel mahkemelerin ara kararlarını denetlemesi lazım. Şimdi hakimin önüne bir dosya gelmiş. Siz diyorsunuz ki filan bankada bir yazılı delil var. İsteyiniz mahkemeniz istesin, girsin.
Evet.
Bankalar kanununa göre ben istiyorum, bana vermiyor. Bankalar kanunun gizlilik maddesine göre bana vermiyor. Mahkeme isteyince gönderirim diyor. İsteyin. O lüzumsuz tali bir delil diyor. Hakim istemiyor.
Nereden
o,
biliyorsun?
O bankadan, evet. o delili. Şimdi ya diğer delillerle dosya tekemmül ediyor. 3 evet. yıl sonra, 4 yıl sonra karar veriyor. Siz temize diyorsunuz. Gidiyor Yargıtay'a dosya. Gidiyor Yargıtay'a dosya. Ve Yargıtay diyor ki o bankadaki delilin getirtilmek suretiyle karar verilmesi lazımken o delil getirtilmeden, incelenmeden karar verilmesi hatalıdır diyor. Gönderiyor geriye. Dolayısıyla siz tekrar 3 yılınız gitmiş bir 3 yıllık sürece daha giriyorsunuz.
Evet.
Bu durumda. Halbuki istinaf mahkemeleri işte bu meseleyi çözmeleri lazım. Yani yargılama sürerken hakimin eksik yaptığı işlemleri, hatalı verdiği ara kararları, tedbire yönelik vermiş olduğu hatalı kararları denetleyerek düzeltmesi evet. lazım. Mahkemelerin nihai kararlarını bana göre üye sıfatını kazanmış, yani özlük hakları itibariyle, niteliği, sıfatı itibariyle normal yerel mahkeme hakiminin üst düzeyine çıkmış olan Yargıtay üyelerinin oluşturduğu yine Yargıtay'ın dairelerin vermesi lazım. Nihai kararlar gene Yargıtay'ın incelemesi lazım ama kanun şimdi işte 3 liraya kadar olanlara istinaf mahkemelere bakacak, 3 liranın yukarısındakilere Yargıtay'a bakacak gibi bir kanun çıkarttılar. Doğru olan bu değil. Doğru olan nihai kararların tamamına Yargıtay bakması.
Evet.
İşte bunu niye öyle yaptılar? Yargıtay'ın yükü azalsın diye. Halbuki bu ara kararların kontrolü istinaf mahkemeleri tarafından yapılırsa Yargıtay'ın yükü zaten otomatik olarak azalacak.
Doğru.
Yani daha fazla doğru karar çıkacak. Yargıtay da çok fazla bozup geri göndermek zorunda kalmayacak. Yargıtay geldiğinde zaten %90'ı istinaf mahkemelerin tarafından düzeltilmiş, yoluna konmuş ve doğru neticeye yönlendirilmiş bir dosyayla karşı karşıya kalacak.
Evet.
Yükü de azalacaktır.
Evet. Evet. Programımızın sonuna geldik. Eğer son eklemek istediğiniz bir şey yoksa.
Şimdi yargıda son olarak yani bir gerçekten iş yükü olduğunu biz kabul ediyoruz. Yani avukatlar olarak bunu kabul ediyoruz. Emin Bey de gerçekten kabul edecektir. Bu doğru ama bu dosyaların incelenmemesini beraberine getirmemeli. Kabul. Hani gerçekten çok zor koşullarda çalışılıyor. Yani çok fazla dosya yükü var, çok fazla evrak var. Bunları kabul ediyoruz. Ama ya bunun çözümü var yani. Hakim sayısını artırırsınız, savcı sayısını artırırsınız. Ondan sonra kişi başına düşen dosya sayısını böylece düşürürsünüz yani. Hiçbir şekilde dosyaların incelenmemesi bir mazeret olmamalı hukukta. Çünkü yapılan işlemin, verilen kararın telafisi çok zor oluyor hukukta. Adamı hapise koyuyorsunuz veya işte mal varlığına elinden alıyorsunuz. Dolayısıyla dosyaların mutlaka ve mutlaka çok iyi incelenmesi, irdelenmesi gerekiyor.
Tabii hakim sayısının arttırılması lazım. Hakim sayısının arttırılması yanında kalem personeliyle hakim arasına evet. ayrı bir personel türü daha koymak lazım. Artık teknoloji çağı değişti. Yani hakimlerin bu teknolojik gelişmeleri yakından takip etme imkanları da azaldı. Her mahkemeye bir ciddi bir bilgisayar mühendisi konabilir. Hakimin danışmanı adı altında. Artı bir muhasebeci mali müşavir konabilir hakimin danışmanı altında. Veyahut işte bir avukat. Avukat çok. Hakim az da avukat. Fisebilillah var Türkiye'de.
Evet, doğru.
O zaman temayüz etmiş, böyle gerekmiş, mesleğinde başarılı olmuş avukatları hakimin yardımcısı ve danışmanı adı altında mahkemelerde görevlendirebilirsiniz. Ve bu şekilde de yargının yükünü azaltırsınız. İş bitirme hızını arttırırsınız. Bu şekilde de bir imkan doğar.
Evet efendim, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve değerli katkılarınız için.
Estağfurullah, biz de teşekkür ediyoruz.
Evet efendim.
Hem Kanal 9 ailesine hem de tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz.
Sağ olun. Evet, Adil Yargı programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.